Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri. Yazarı Frantz Fanon. 20. Ayrım. 5. Sömürge Savaşı ve Zihinsel Bozukluklar. Fakat savaş devam ediyor. Sömürge saldırısının halkımızda açtığı bazen olmaz birçok yaranın geçmesi için uzun yıllar var önümüzde. Bugün insanlığın haklı kurtuluşuna karşı savaşan emperyalizm her yerde giderken mikroplarını bırakır. Biz bu mikropları bulmalı ve acımasızca topraklarımızdan ve ruhumuzdan söküp atmalıyız. Cezayir halkının verdiği Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan kaynaklanan zihinsel bozukluklar sorununu bu bölümde ele alacağız. Belki de bu psikiyatrik açılımlar böyle bir kitapta yersiz ve zamansızdır. Fakat yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu savaşta davranış ve düşünceyi etkileyen bozuklukları ortaya çıkaran psikiyatrik olgunun pasifikasyon işini yürütenlerde görülmesinden ya da aynı bozuklukların pasifleştirilmiş insanlar arasında önemli ölçüde görülmesinden biz sorumlu olamayız. Doğrusu şu ki, psikiyatri hastaneleri için uygun ortamı sömürgecilik zaten yaratıyor. 1954'ten beri çeşitli bilimsel araştırmalarda hem Fransız hem de uluslararası psikiyatristlerin dikkatini yerliyi iyileştirmeye çalışırken, yani onu tamamen sömürge tipinde bir toplumsal arka planın bir parçası yapmaya çalışırken ortaya çıkan zorluklara çekiyoruz. Öbür insanın sistematik olarak inkarı ve öbür insanı bütün insani özelliklerden mahkum etme kararlılığı olduğundan sömürgecilik egemen olduğu halkı kendisine sürekli "Aslında ben kimim?" sorusunu sormaya zorlar. Sömürge insanıyla sömürge sistemini şiddetle bir araya getirmenin yarattığı savunma tavırları sömürge kişiliğini ortaya koyan bir yapı oluşturur. Bu duyarlılığı anlamak için inceleme yapmak ve sömürge rejiminde geçirilen birkaç günde bir yerlinin yaralarının sayısını ve derinliğini kavramak yeter. Bir sömürge insanının yalnızca egemen olunan bir insan olmadığını da hatırlamak gerekir. Alman işgali sırasında Fransızlar insan olarak kaldı. Fransız işgali sırasında Almanlar da insan olarak kaldı. Cezayir'de yalnızca egemenlik yoktu. Topraktan başka bir şeyi işgal etmeme kararı vardı. Cezayirliler, peçeli kadınlar, palmiyeler ve develer Fransızların insani varlığının doğal arka planını oluşturur. Tamamen isyankar, düşman ve sert doğa aslında sömürgelerde çalılar, sivrisinekler, yerliler ve sıtmayla temsil edilir ve sömürgeleşme ancak bütün bu inatçı doğa sonunda ehlileştirildiği zaman başarı kazanır. Çalıların arasından geçen demiryolu, bataklıkların kurutulması ve siyasal ve ekonomik olarak var olmayan bir yerli toplumu aslında tek ve aynı şeydir. Silahlı mücadeleyle karşı çıkılmayan sömürge döneminde zararlı güdüler belirli bir eşiği aştığı zaman yerlilerin savunma tavırları ortaya çıkar ve akıl hastanelerine doluşurlar. Bu yüzden başarılı sömürgeleştirmenin bu sakin döneminde baskının dolaysız ürünü olan düzenli ve önemli bir akılsal patoloji görülür. Bugün Cezayir halkının son 7 yıldır verdiği Ulusal Kurtuluş Savaşı akılsal bozukluklar için elverişli bir zemin haline gelmiştir. Çünkü Cezayirliler açısından bu toptan bir savaştır. Bu bölümde bize başvuran ve özellikle önemli gördüğümüz birkaç Cezayir vakasını ele alacağız. Bilimsel bir çalışma ile ilgilendiğimiz söylenemez. Semioloji, nosoloji ya da patoloji üzerine bütün tartışmalardan kaçınacağız. Kullanılan birkaç teknik terim yalnızca başvuru kaynağı olarak kullanılmıştır. Fakat iki konuda ısrar ediyoruz. Birincisi, klinik psikiyatri genel bir kural olarak hastalarımızın gösterdiği farklı bozuklukları reaksiyoner psikoz başlığı altında sınıflar. Burada rahatsızlığa yol açan olaya özel önem verilir. Fakat bazı vakalarda vakanın geçmişi, parantez içinde, hastanın psikolojik ve biyolojik koşulu ve hastanın geldiği bölgenin özellikleri de ele alınır. Bize öyle geliyor ki burada seçilen vakalarda rahatsızlığa yol açan olaylar asıl olarak kana susamış ve acımasız ortam, insanlık dışı uygulamalar ve insanların tam bir çöküş içinde olduklarını düşünmeleridir. Dipnot. Cezayir Devrimi'nde Zafer Yılı adlı kitabın ilk iki baskısında yayınlanmamış ön sözde adam öldürmek zorunda kalan tüm Cezayir kuşağının Fransa'nın Cezayir'deki mirası olduğunu belirtmiştik. Cezayir'deki işkenceyi mahkum eden Fransızlar tamamen Fransızlara özgü bir bakış açısını benimsiyorlar sürekli. Bundan dolayı onları kınamıyoruz. Yalnızca şunu belirtiyoruz. Onlar bugün tam yetkili donatılmış işkencecilerin vicdanını korumak istiyorlar. Aynı zamanda Fransa'daki gençlerin ahlaki çöküşünün önüne geçmek de istiyorlar. Bize gelince biz bu tavırı tamamen onaylıyoruz. Bu bölümdeki bazı notlar, özellikle A serisindeki 4. ve 5. vakalar demokrasiye inanan Fransızları şaşırtan bu saplantının üzücü göstergeleridir. Fakat bütün vakalarda amacımız işkencenin, işkence görenin kişiliğini derinden etkilediğini göstermektir. A serisindeki 2. vaka tipik bir reaksiyoner psikozdur fakat rahatsızlığa yol açan tek bir olay olmamasına karşın B serisindeki 1., 2., 4. ve 5. vakalar çok daha yaygın bir bozukluğu kanıtlıyor. Hazır lop bir etiket kullanmak istersek bunlar reaksiyoner psikozlardır. Fakat burada savaşa özel bir ayrıcalık tanımamız gerekiyor. Bütünsel ve kısmi olarak sömürge savaşı olan bir savaş. İki büyük dünya savaşından sonra eylemlere katılan askerlerle bombardımanlar ve tahliyelerin kurbanı olan sivillerin patolojisi üzerine çok sayıda yayın çıktı. Fakat bu sömürge savaşı neden olduğu patoloji konusunda bile eşi benzeri görülmeyen bir savaştır. Diğer bir görüşün de yeniden incelenmesi gerekiyor. Bu reaksiyoner rahatsızlıkların göreli zararsızlığı görüşü. Doğru, bazı ikincil psikozlar, yani kişiliğin tamamen alt üst olduğu vakalar başkaları tarafından da ele alındı. Fakat yalnızca istisnai vakalar olarak. Bize öyle geliyor ki bu patolojik süreçler kural olarak habistir. Bunlar aylarca süren, benliğe tüm gücüyle saldıran ve geriye neredeyse çıplak gözle görülebilecek bir zayıflık bırakan rahatsızlıklardır. Var olan bütün kanıtlara göre bu tür hastalıkların geleceği ipotek altındadır. Bu görüşü aydınlatmak için bir örnek verelim. Birkaç yıldır bağımsız olan bir Afrika ülkesinde direnişe katılmış bir yurtseverle görüşme olanağı bulduk. 30 yaşlarındaki bu adam bize öğüt ve yardım talebiyle geldi. Her yılın belirli bir gününde uzun süreli uykusuzluk, gerginlik ve intihar saplantısı yaşıyordu. O belirli gün örgütünden bir yere bomba koyması emrinin verildiği gündü. Bu eylemde 10 kişi ölmüştü. Dipnot. Bu rahatsızlıkların ortaya çıkışına yol açan koşullar birkaç nedenle ilginçtir. Ülkesinin bağımsızlığının ilanından birkaç ay sonra eski sömürgeci ülkeden birkaç kişiyle tanışmış ve onlardan hoşlanmıştı. Bu insanlar yeni bağımsız devleti coşkuyla karşılamış ve ulusal özgürlük mücadelesinde savaşmış yurtseverlerin cesaretini övmüşlerdi. Eski militan bu nedenle büyük bir şaşkınlık içine düştü. Bombayı yerleştirdiği yerde yeni tanıdığı bu insanlara benzer kişilerin olup olmadığını endişeyle düşündü. Bomba konulan kafe ünlü ırkçıların buluşma yeriydi. Fakat oradan geçerken içki içmek için kafeye girmiş insanlar da olabilirdi. İlk şaşkınlıktan sonra adam bu eski olayları düşünmemeye çalıştı. Fakat o belirli günden birkaç gün önce ilk belirtiler kendilerini gösterdi. O günden sonra büyük bir düzenlilikle ortaya çıktılar. Diğer bir deyişle, eylemlerimiz bizi hep izler. Oluşumları, koşulları ve motivasyonları a posteriori olarak değişebilir. Bu tarihin tuzaklarından yalnızca biridir. Fakat şaşkınlıktan kaçabiliyor muyuz? Şaşkınlığın tüm varlığı ele geçirmediğini kim söyleyebilir? Bir an bile yaptığı eylemi reddetmeyi düşünmeyen bu militan, ulusal bağımsızlık için ödemek zorunda olduğu bedeli kavramıştı. Devrimci çerçeve içinde sorumluluk sorusunu ortaya koyan bir vakaydı onunkisi. Burada açıklanan gözlemler 1954-59 arası dönemi kapsar. Bazı hastalar Cezayir'de incelendi. Kimileri hastanedeydi, kimileri de özel hastalardı. Diğerleri Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sağlık birimlerince ele alındı. A serisi. Burada 5 vaka var. Bunlar reaksiyoner türde akılsal rahatsızlıkların çok açık belirtilerini gösteren Cezayirli ya da Avrupalılardır. 1. vaka. Karısına tecavüz edilmesinden sonra bir Cezayirli'deki iktidarsızlık. B. 26 yaşında bir erkek bize uykusuzluk ve sürekli baş ağrısı tedavisi için FLN'nin sağlık bölümünün tavsiyesiyle geldi. Eski bir taksi sürücüsü olan B, 18 yaşından beri ulusalcı partilerde çalışmıştı. Taksisiyle defalarca siyasi broşürler ya da siyasi kişiler taşımıştı. Sömürgeci baskı çok arttığında FLN savaşı şehirlere taşıma kararı aldı. Böylece B, komandoları eylem yerlerine taşıma ve çoğunlukla dönüşte götürmek üzere bekleme görevini üstlendi. Fakat bir gün şehrin Avrupalı kısmında büyük bir çatışmadan sonra çok sayıda tutuklama nedeniyle taksisini terk etti. Komando birimi dağıldı. Düşman hatlarından kaçmayı başaran B, bir arkadaşının evine sığındı. Birkaç gün sonra evine dönmeden üstlerinin emriyle en yakındaki direnişçi grubuna katıldı. Birkaç ay eşinden ve 20 aylık kızından hiç haber alamadı. Fakat polisin kenti defalarca aradığını öğrenmişti. Direnişçilerin yanında 2 yıl geçirdikten sonra karısından bir mesaj aldı. Karısı namusu kirletildiği için onu affetmesini ve yeniden bir araya gelmeyi düşünmemesini yazıyordu. Ve çok endişelendi ve komutanından gizlice eve gitmek için izin istedi. Komutan ona izin vermedi. Fakat bir FLN üyesinin B'nin karısı ve ailesiyle ilişki kurması sağlandı. 2 hafta sonra B'nin birim komutanına ayrıntılı bir rapor geldi. Terk ettiği taksisi içinde 2 makinalı tüfek şarjörüyle birlikte bulunmuştu. Hemen ardından Fransız askerler polisle birlikte B'nin evine gittiler. B'nin olmadığını görünce karısını aldılar ve bir hafta kadar gözaltında tuttular. Kadına kocasının arkadaşları soruldu ve 2 gün boyunca feci şekilde dövüldü. Fakat 3. gün bir Fransız asker, parantez içinde, kadın subay olup olmadığını bilmiyordu. Diğerlerini odadan çıkarıp ona tecavüz etti. Bir süre sonra 2. bir asker, bu kez odadakileri dışarı çıkarmadan ona tecavüz etti ve bir daha pis kocanı görme imkanı bulursan sana yaptıklarımızı söylemeyi unutma dedi. Kadın bir hafta daha başka sorgudan geçmeden orada kaldı. Sonra evine getirildi. Olayı annesine anlattığı zaman annesi her şeyi B'ye söylemesi gerektiği konusunda onu ikna etti. Bu yüzden kocasıyla ilk ilişkisi olanağını yakalar yakalamaz kadın ona sadık kalmadığını itiraf etti. İlk şok geçtikten sonra her an eylem içinde olan B, duygularının üstesinden gelmeyi başardı. Birkaç aydır tecavüz edilen ya da işkence gören Cezayirli kadınlar hakkında sayısız olay duymuş ve bu kadınların kocalarını görme olanağı bulmuştu. Bu yüzden kişisel şanssızlığını ve incinmiş bir erkek olarak onurunu geçmişe gömdü. 1958'de B'ye bir yurt dışı görevi verildi.